Ayrım 43.
Bir çanın garip ve sakin tıngırtısı gölgelenen tepeleri çınlatıyordu. Latrun'daki 7 acı manastırının çanı her gece olduğu gibi topluluğun 40 keşişine yeni bir günün doğuşunu kutlamaya çağırıyordu. Bu keşişlerle onlardan öncekiler yarım daire biçimindeki pencereleri Latrun'un stratejik kavşağına hakim olan gösterişli bina kümesini yapmışlardı. Manastırlarından ancak 5 kilometre sonra 270 hektarlık topraklarından çıkar çıkmaz Kudüs yolu tehlikeli Babel-Uet geçidine giriyordu. El Kavukçul'un emrindeki Araplar damların üstündeki tepeyi tutmuş, Palmaç'ın Givati Tugay'ına bağlı Yahudi askerler terk edilen İngiliz polis karakolunu kısa bir süre ellerinde tutmak için keşişlerin buğday tarlalarıyla bağlarının arasından geçmişlerdi. 17 Fransız keşişinin bir manastır kurmak üzere Ayalon Vadisi'nin üstündeki bu tepeye yerleştiği, 31 Ekim 1980 gününden beri Datrun geçidinin uykusu devamlı bu gece duası çağrısıyla kaçmıştı. Çan sesi tümüyle sessizliğe, düşünceye ve toprakta çalışmaya adanmış bir hayatın her gününün alışılmış başlangıcını belirliyordu. Yarım yüzyıllık zorlu bir çalışmadan sonra Latrun'un keşişleri çiftliklerini Filistin'in en zengin kibbutzları düzeyine getirmişlerdi. 20 Hollanda ineği öfkelerini Palmaç'ın askerlerinden alan arıları bu vadiyi kutsal kitapta gösterilen süt ve balın aktığı toprak haline getirmelerine yardım etmişti. Latrun'un keşişleri yayıklarında gizlice öyle lezzetli bir port salut peyniri yapıyorlardı ki Tel Aviv Tarım Sergisi 1935 yılında buna altın madalya vermişti. Dipnot, port salut peyniri, inek sütünden yapılma bir çeşit Fransız peyniri. Ama manastır ününü başka bir ürüne borçluydu. Orta Doğu'daki bütün ağzının tadını bilenlerin aradığı ürüne. Yeşu'yu bu vadide durduran güneşin ışınlarında şişen üzümleri, pomard ve şablis şarabı hatta konyak oluyordu. Bu değişimi sağlayan simyacı hayatta iki büyük inancı olan Belçikalı bir din adamıydı. Bunların ilki Tanrı'nın insan suretinde yeryüzüne inişi, ikincisi de şarap yapımı ve korunmasıydı. Peder Martin Goddard'ın mahzenleri Latrun'u Filistin'in en hayati noktası haline getiren kavşağın hemen altında yüzlerce metrekarelik bir alanda uzanıyordu. 1948 Mayıs'ının karışık ve Ayalon Vadisi'ni yüzyıllar önceki savaş alanı haline getirecek günlerinde Peder Goddard'ın mahzenleri bu kavşağı isteyenleri tümünü barıştıracak yetenekteki tek hazineyi barındırıyordu. 78 bin litre pomad ve şablis şarabı, 28 bin litre konyak, 12 bin litre vermut, kuraçao, nane likörü. Kudüs duvarlarının birkaç metre ötesindeki Siyon tepesinde Uzinarkis Yahudi mahallesine doğru bir geçit açmak üzere emrindeki komandoları Eskişehir'e doğru harekete geçirmek üzereydi. Ele geçireceği mevzilerde tutunabilmek için David Şaltiel'in yollamayı vaat ettiği takviyeleri bekliyordu sadece. Her yaştan 80 sivilin cephane ve yiyecek yükünün altında soluyarak çıka geldiğini görünce Narkis büyük bir öfkeye kapıldığını hissetti. Bu acınacak haldeki sürü girişeceği yarma hareketinden faydalanması için Kudüs komutanının yollamaya söz verdiği takviye birliğini mi meydana getiriyordu gerçekten? Kızgınlıktan köpürerek Şaltiel'e telefon etti ama Şaltiel ona yolladığı adamların elindeki tek yedek kuvvet olduğunu anlatabildi sadece. Bu savaşçılar verilen görevi yerine getirecek yetenekten yoksundular. Narkis onlara başka bir görev vermeye boyun eğdi. Adamlarınız girip eski mahalledeki savaşçıların sayısını artıracaklar dedi komutanları Morke gazete. Hiç değilse bu işe yarasınlar. Ama gazet karşı çıktı. Emrindeki siviller savaşmayı bilmiyorlardı. Kuşatılanlara yük olmaktan başka işe yaramayacaklardı. Üstelik onlara 24 saatten fazla evlerinden uzak kalmayacaklarına söz verilmişti. Narkis kollarını havaya kaldırdı. Yapacak şey yoktu. Her şeye rağmen gideceklerdi. Narkis saldırısını hazırladı. 6 hafta önce Nahşen harekatı başladığında Kudüs'e doğru yola çıkan 400 Palmaç askerinden hayatta kalan 40 adam vardı sadece elinde. Saldırıyı yönetmekle görevli Katamon Manastırı'nın alınması sırasında zorlu çarpışmalar yapan genç subay David Eleazar, komando birliğini meydana getirecek 22 kişiyi seçmek zorunda kaldı. 20 delikanlı ve 2 genç kız. İlk kez ortaya hiç gönüllü çıkmamıştı. Aşağı yukarı Kudüs'ü savunan herkes gibi bir takım haplarla ayakta duruyorlardı. Ama öylesine bitkindiler ki Navodrin onlarda aspirin etkisi yapıyordu ancak. Sabah 2:20 geçe bir Davitka ve 3 havan topu Siyon kapısına ateş açtı. Mermilerden biri kısa düştü ve komando birliğinde görevli 2 kişiyi öldürdü. 2 istihkamcı fırlayarak kapıya kadar koşup demir kanadının önüne 80 kilo ağırlığında patlayıcı yerleştirdiler. Kapı parçalanan taş ve madenin gümbürtüsü arasında devrildi. "Peşimden gelin!" diye bağırdı bunun üzerine Eleazar başını önüne eğip ileri atılarak. Kimsenin peşinden gelmediğini çabucak anlayınca durdu. Adamları hala Ermeni mezarlığının dibinde yatıyordu. Geri dönen Yahudi subay tam duvarın dibine vardığı sıra garip bir gürültü işitti. Bu gürültü savaşçıların horultusuydu. Yorgunluktan bitkin düşüp uykuya dalmışlardı. Onları tekmeleyerek uyandırdı. Sonunda uykudan ayakta sallanan adamlarını peşine takıp yeniden Siyon kapısına karşı saldırıya geçti. 50 kadar Arap lejyon askerinin işgal ettiği Erbini manastırının bir penceresinden Bedevilerinin Siyon kapısının tepesindeki kuleden karma karışık şekilliğini gören Teğmen Naif Elhamud umutsuzluk içinde irkildi. "Kule!" diye haykırdı. "Kuleyi boşaltmayın." Çok geç olmuştu. Eleazar ve uykulu askerleri oraya varmışlardı bile. Judas Makabe'den bu yana hiçbir Yahudi askerini yapamadığını 18 delikanlıyla iki genç kız başarmış, Kudüs duvarlarını aşabilmişlerdi. Siyon kapısı yeniden Yahudilerin elindeydi. Bir İngiliz subayı tarafından Haham Weingarten'e verilen eski bir pala anahtar değildi bu kapıyı açan. Yeni Kudüs'ün mahzenlerinde yapılan bir cehennem ateşiydi. Eleazar'ın adamları üçer üçer Ermeni mahallesindeki dükkanlar boyunca evden eve geçerek Yahudiler sokağına vardılar. Saldırıya katılanların şeflerinden Eliye Ranana, Narkis'le radyo bağlantısı kurdu da saat sabahın 3'ünü çalmıştı. "Oldu, içerideyiz." Arapların bulunduğu yanda Teğmen Naif Elhamud bir karşı saldırıya geçmesinin gerekip gerekmediğini düşünüyordu. Hafif yaralanan üstü yüzbaşı Musa geri gönderilmişti. Bu gidiş genç bedevi subayı 7 sorumlulukları karşısında kararsız bırakıyordu. Sonunda hiçbir şey yapmamaya ve üstünün dönüşünü beklemeye karar verdi. Yahudi mahallesine doğru geçit açılmıştı. Mahalle halkı kurtarıcılarını alkışlamak için sokaklara döküldü. Sinagoglara yığılan yüzlerce mülteci onları ağlayarak kucaklamak için barınaklarından dışarı çıktılar. Yerlerine taze kuvvet geldiğine inanan pek çok savaşçı eşyalarını toplamaya başlamıştı. Bu yardımın gelişi hastanede daha da büyük bir heyecan yarattı. Artık sakat ve kör olan genç savaşçı Emanuel Medav hala hastanede ölümle boğuşuyordu. Bitik düşen nişanlısı Rika Menashe sedyesinin dibinde uyuyakalmıştı. Bir an bile yanından ayrılmamış, dudaklarını ıslatmış, ateşli gövdesinden sızan teri devamlı silmişti. Bir hemşire onu uyandırdı. Genç kız gözlerini açtığında pis ve sakallı bir palmaç askeriyle karşılaştı. "Yarma hareketini başardıklarını bilmeniz için onu yanınıza getirdim," dedi hemşire. "Kurtulduk." Büyük bir umutla dolup taşan genç kız mutluluğunu paylaştırmak için nişanlısının parçalanmış gövdesine sarıldı. Ama Emanuel Medev için artık çok geçti. Az önce ölmüştü. Yol açıldığından Motke Gazit emrindeki 80 sivili eski mahalleye sokma emrini aldı. Onları toparlamak için dünyanın güçlüğünü çekti. Hepsi uyumuştu. Gazit Ermeni mezarlığının taşları arasında teker teker adamlarını aramak zorunda kaldı. Yüreklerinin altında iki büklüm, kafalarında gülünç denizci miğferleri, İsrail'in en kutsal ve en büyük tehlikeyle karşı karşıya bulunan toprak parçasına doğru yola çıktılar. Siyon kapısına vardıklarında bazıları ailelerinin tek evladı olduklarını, dolayısıyla da cephe hizmetinden yoksun tutulabileceklerini bahane edip daha fazla ilerlemek istemediler. Tepelerinden geçen bir makineli ateşi ilerlemeye ikna etti onları. Eski mahalleyi savunanların başındaki Moşe Rusnak, Motke Gazit'in karargahına girdiğini görünce, "Sonunda gelebildiniz," dedi, "artık uyuyabilirim." 5 günden beri tatmadığı bir lüks tuvu. Yardımcısı da onu izledi. İki adam öylesine derin bir uykuya daldılar ki bu çok hareketli sabahın en kötü haberi geldiğinde Gazit onları bir türlü uyandıramadı. Palmaç komandosu Yenişehir'e çekilmek üzere eski mahalleyi terk ediyordu. Uzi Narkis acı bir vicdan muhasebesi sonunda bu kararı almaktan başka çıkar yol bulamamıştı. Bütün gece süren çabalardan bitkin düşen adamlarının Arap lejyonerlerinin girişeceği en ufak bir karşı saldırıya direnemeyeceklerinden korkuyordu. Sadece Siyon kapısını tutmak da birçok serzeniş ve pek çok ölüyü birlikte getirebilirdi. Eski mahalleye doğru açılan bu geçidi tutmak için gerçek askerler gönderemeyen ya da göndermek istemeyen Şaltiel'e kırgındı. Savunucuları olan Palmaç'la Agana arasındaki çekişmelerin ve kopukluğun acısını Kudüs çekecekti. Palmaç askerleri sendeleyerek uykulu uykulu bakınıp günün ilk ışıklarında çekildiler. Yahudi mahallesi bir kere daha kuşatma çemberinin içinde kalıyordu. Bir Yahudi askerinin yeniden bu duvarları aşabilmesi için 20 yıla yakın bir süre geçecekti. O gece duvarları aşanlardan David Eleazar bu olay için bütün bir kuşak sürecek utanç diyecekti. Dipnot: bu girişimin başarısızlığa uğramasında Uzi Narkis, David Şaltiel'i sorumlu tuttu. Palmaç'ın yarma hareketini başaracağına inanmamak ve bu başarıdan yararlanmak için işe yarayacak bir kuvvet göndermemekle suçladı onu. Öte yandan Şaltiel de Narkis'i kendisine haber vermeden geri çekilmek ve bunun sonuçlarını düşünmeden adamlarını kurtarmaya çalışmakla suçladı. 37. Naomi, kocan Kudüs'ü kurtardı. Efta el nar, ateş! Arap topçusunun gümbürtüsü Yahuda tepelerinin sessizliğini yok etti. Yüzbaşı Maay Teyhin topları bu kez şehre giden yolu Arap lejyonunu açmak için yeniden Kudüs üzerine ateş püskürüyordu. Bir savaş arabası dizisi motorları işler halde karanlıkta duruyordu. Arkada kamyonların ve paletli araçların içinde Teğmen Valid Selam'ın askerleri sabırsızlıkla hareket emrini bekliyorlardı. Irak asıllı koyu tenli bir bedevi olan Teğmen Selam, ilk olarak saldırıya geçme şerefinin kendi bölüğüne verilmesini istemişti. Genç subayın hayatındaki en unutulmayacak andı bu. İlk kez kutsal şehir Kudüs'e girecekti. İngiliz eğitmenlerin derslerini harfi harfine uygulayan Maahit'e atış benzinini arttırdı. Toplarından çıkan mermiler kısa süre sonra Sofu ve dine çok bağlı Yahudilerin mahallesi Mea Shearim üzerine düşmeye başladı. Ardından 75 milimetrelik havanlar da bu şenliğe katıldı ve yollar dehşete düşen insanlarla doldu. Topçu ateşiyle yataklarından fırlamış, umutsuzca bir barınak peşinde koşuyor ya da şehrin merkezine doğru kaçıyorlardı. Sokaktan sokağa korkunç bir söylenti yayılmaya başlamıştı bile. Arap lejyonu geliyor. Bozguna uğrayan yalnız mahalle halkı değildi. Şeyh Cerrah'ın girişindeki polis okulu binalarını koruyan İrgun askerleri de bombardımandan ürkmüş kaçıyorlardı. Yüzbaşı Maahteyh'in topçu ateşi sabahın 4:30'unda kesildi. Son Palmaç askerinin de Eskişehir'deki Yahudi mahallesinden ayrıldığı andı bu. Ardından binbaşı Bob Slade bedevilerini Kudüs üzerine saldırttı. Çek makinelisiyle bütün gece surlara ateş eden New Yorklu hahamın oğlu Carmi Charney, bulunduğu Filistin radyosu binasının damından Arap askerlerin sabah karanlığında belirdiklerini gördü. Ürperdi. Savaş arabaları geçit törenine çıkmış gibi Kudüs'ün göbeğine doğru gururla salınarak ilerliyorlardı. Karargahını yerleştirdiği Mea Shearim'deki mandıranın Tipat Shalav'ın damından 5 gün önce Arapları Şeyh Cerrah'tan kovan Yahudi İzak Levi de zırhlı araçların ilerlemesini seyrediyordu. Ama çok daha ürkütücü bir görüntü dikkatini çekti. İki savaş arabası polis okulunu topa tutmuş burayı savunan son İrgun askerlerinin de kaçmasına yol açıyordu. Bu kaçışın birden şehrin bütün kuzey kesimini savunmasız bıraktığını anlayan Levi tabancasını çekti ve kaçaklara doğru atıldı. Tabanca tehdidiyle birkaçı görevlerinin başına döndüler. Sonra Şaltiel'den acele kendisine Joseph Nevo'yu ve zırhlı araçlarını göndermesini istedi. Yafa kapısında verdikleri savaşta çok hırpalanan araçlar gümbürtüyle Mea Shearim sokaklarından geçtiler. Kudüs'ün en mutsuz damadı zırhlı araçların üzerine aceleyle yeni İsrail ordusunun 6 köşeli yıldızını yaptırmıştı. Bu araçların görünüşünün halkı rahatlatacağını umuyordu. O da Arap lejyonuna bağlı zırhlı araçların ilerleyişini görmek için Tipat Shalav'ın damına çıktı. Gelişlerini dürbünüyle seyrederken yüreğinin atışlarının hızlandığını hissetti. Böyle ilerlemeye devam ederlerse diye düşündü, 1 saat geçmeden Siyon alanında olurlar. Mahalle sınırında tek tük nöbetçi karakollarından meydana gelen dayanıksız hat dışında zırhlı araçları durduracak hiçbir şey yoktu. Savaş arabaları tereyağına gömülen bir bıçak gibi Kudüs'ün Yahudi kesiminin merkezine dalacaklardı. Arap lejyonu Yahudiler arasında öyle bir ün yapmıştı ki, böylesine hızlı bir ilerleme halkın en büyük korkularını doğrulayacak ve bir yenilgi psikozu yaratacaktı ancak. Yine de bir ayrıntı Joseph Nefon'un dikkatini çekti. Düşman kuvvetleri İngiliz askeri taktiğinin başlıca kurallarından birini çiğniyormuş gibi geldi ona. Kendisinin de İngiliz ordusunda öğrendiklerinin tersine, piyadeler önden geleceklerine zırhlı araçların ardından gidiyorlardı. Bunun da 2 anlamı olabileceğini düşündü. Ya Arap lejyonunda görevli İngiliz subayları bedevi piyadeleri tehlikeye atmaktan çekiniyorlardı ya da Haganah'ın elinde tank savar silah bulunmadığını sanıyorlardı. Ama Joseph Nevo yine de Kudüs'ün kaderinin İngiliz taktiğinin başka bir ilkesine uymaya bağlı kalacağından emindi. Bu taktikle birliklerin ilk ele geçirdikleri yerlerdeki durumlarını sağlamlaştırdıktan sonra ilerlemeye devam etmeleri gerektiği yönündeydi. Lejyon askerleri buna uyarlar ve daha ileri gitmeden Şeyh Cerrah'taki mevzilerini sağlam alırlarsa, Haganah'a acele bir savunma hattı kurup, belki de Kudüs'ü kurtaracak birkaç saatlik zaman kalırdı. Tersi olursa Nevo onları durduramaz ve belki de bütün Kudüs önlerinde açılırdı. Genç subay vardığı sonuçları açıklamak için Şaltiel'e telefon etti. Başkomutan hemen cevabını verdi, onu bulunduğu kesimin başına getirdi. Lejyonu durdurun emrini verdi. Nevo karargâhtaki şaşkın subaylar arasında kendisine en enerjik görüneni yardımcı olarak seçti ve ötekileri yerlerine gönderdi. Sonra bir felaketi önlemek için elinde bulunan cılız güçlerin sayımını yapmak üzere mahalleyi dolaşmaya çıktı. Mea Shearim'den 300 metre ötede gizlendiği Amerikan Ruhban Okulu'nun bahçesinde direnmesi, bu kesimde Haganah'ı gerçekten kuşkulandıran Arap öğretmen Bagit Ebu Gabriel çevresine düşen mermilerin hangi taraftan geldiğini düşünüyordu. Derken şehre doğru ilerleyen Arap zırhlı araçları dizisini fark etti. Bir hoşnutsuzluk omurtusu koyverdi. Sonra yorgunluktan kapanan gözleri bir güle takıldı. Gözü pek Arap savaşçısı bunu kopardı ve özenle makinelisinin namlusuna taktı. Kudüs'ün kaderi diye düşündü rahatlamış olarak. Şimdi benimkilerden daha iyi silahlanmış ellerde. Bedevi Teğmen Valid Selam, Kudüs'ün namlarını görünce yere kapandı. Tek ve merhametli Allah'ına coşkunlukla şükredip 3 defa rükuya vardı. Aynı mistik akım askerlerinde dolaştı. Kutsal şehir onları bir mıknatıs gibi çekiyordu. Binbaşı Slade yönetimindeki dizi hızlandı. Ancak iki kere durdu yol boyunca. Topçulara iki barikatı uçurmak için gereken süre. Polis okulundaki savunmacıların bozguna uğramasıyla rahatlayan Slade kendine güveniyordu. Hoş bir küçük saldırıyı sürdürmekteyiz diye düşündü keyifle. Yine de Şeyh Cerrah mahallesindeki ilk dönemeci aldığında taşlardan, kalaslardan ve dikenli tellerden zorlu bir engelle karşılaştı. İngiliz bu engeli yıkmak için bedevilerine yardım etmek üzere yere atladı. Tam o sıra bir patlama ayaklarının altındaki toprağa oyuverdi sanki. Havan toplarından birinin mermisi kısa düşmüştü. Sırtı mermi parçalarıyla yara bere içinde kalan Slade bayıldı. Ardında vücudu Kudüs'e çevrilmiş başka bir subay ölü olarak yatıyordu. Teğmen Valid Selam Irak çöllerinde geçirdiği çocukluğunun düşlerine can veren şehri tanıyamayacaktı. Joseph Nebo, Meya Şarim'in bir damından şaşkınlıkla Arapların durduğunu, sonra birden bozguna uğramış gibi geldikleri tepelere doğru çekildiklerini gördü. Başlarındaki en önemli iki subayın birden ortadan silinmesi, Arap lejyonunun zorlu saldırısını durduruvermişti. Bu beklenmedik geri çekilme, Joseph Nebo'ya inanmaz olduğu fırsatı, zamanı veriyordu. Eskişehir'in Yahudiler sokağında bir Hagana askeri Siyon kapısını gözlemek için başını dikkatle siperden çıkardı. Kulenin mazgalları arasında kırmızı beyaz kefiyeler görür gibi oldu. "Hey çocuklar!" diye şaşkınlıkla göstererek sordu arkadaşlarına. "Şu yukarıdakiler Araplar mı?" Eski mahalleyi savunanların çoğu gibi güçlü Pinhas adlı asker de dışarıdan gelen Palmaş komandolarının yarma hareketini başardıktan sonra çekildiklerini bilmiyordu. Tepesinden ıslık çalarak geçen bir mermi sorusuna verilen cevap oldu. Gerçekten Araplardı bunlar. Yarası sarılan yüzbaşı Mahmut Musa, Tanyeri ile birlikte bölüğünden arta kalanlarla Eskişehir'e dönmüştü. Askerlerine hemen Siyon kapısını yeniden ele geçirmelerini ve bütün mahalledeki baskılarını arttırmalarını emretmişti. Güçlü Pinhas ve arkadaşları kısa süre sonra Yahudiler sokağını kesen kum torbalarından yapılma bir barikatın ardına geçmek zorunda kaldılar. Aceleyle çağrılan takviyeler lejyon askerlerinin ilerlemesini durdurmak için kemerlerin altında dükkanlarda damların üstünde mevzilendiler. Yayılım ateşi arasında kediler gibi süzülen Yahudi çocuklar, Yahudi kemancının karısı Leah Wulfs'un yaptığı el bombası sandıklarını taşıyorlardı. Damlarda ve teraslarda başka çocuklar nişancılara düşman hedeflerini gösteriyorlardı. Tiz sesleri dalgaların gümbürtüsüne duyulan martı çığlıkları gibi patlamalar arasında ortalığı çınlatıyordu. Palmaş'ın acele çekilmesi sonucu emrindeki sivillerle mahallede kalan Motke Gazit hemen Yahudiler sokağına koştu. Bu zorlu direnme karşısında şaşıran lejyon askerleri baskılarını gevşetmek zorunda kaldılar ve çekildiler. Onların çekilişini gözlemek isteyen Gazit de bir Talmud Torahı'nın mahalledeki sayısız dinsel okullardan biri, kiremit damına tırmandı. Tam damın üzerine çıkarken bir kadının bağırışını işitti. "Dikkat!" Geç kalmıştı. Bir kurşun tam göğsünden vurmuştu onu. Kanın fışkırdığını gördü ve yere devrildi. Kendini kaybetmeden önce çok basit bir düşünce geçti kafasından. Hayatının son anı mıydı bu, yoksa bir hastane yatağında mı uyanacaktı? Duvarların öteki yanında Yenişehir'deki bir odada çek makinelisinin parçaları yatağın üzerine saçılmıştı. Disiplinli bir asker olarak New Yorklu hahamın oğlu Carmi Charney bunu bir gece süren yaylım ateşin ardından sökmüştü. Temizlemeye hazırlanırken bir ses onu çağırdı. "Çabuk makinelinle Meya Şarim'e koş, Arap lejyonu saldırıya geçecek!" diye bağırıyorlardı. Charney önceki gece makinelisinin parçalarını birleştirmesine yardım eden uzmanın hareketlerini hatırlamak için boşuna uğraştı. Her an kapısına indirilen yumruklar acele etmesi gerektiğini belirtiyordu. Başarısızlığını itiraf ederek sonunda kapıyı açtı ve bir kere daha eski Kızıl Ordu çavuşunun yardımını istedi. Joseph Nebo, Meya Şarim çevresinde kesintisiz bir cephe tutmak için gerekli güce sahip olmadığını biliyordu. Bu makineli de onun için vazgeçilemezdi. Genç subay bir varsayım üzerine büyük kumar oynamıştı. Arap lejyonunun yine aynı düzende saldırıya geçeceği görüşündeydi. Önde zırhlı araçlar, arkada piyadeler. Demek ki güçlerini savaş arabalarının saldırısına hazırlayacaktı. Araçların önünde mahalleye girebilecekleri iki yol vardı. Biri Meya Şarim'in en kuzeyindeki polis okulu önünden geçiyordu. Kudüs'ün Yahudi kesiminin merkezine inebilmeyi sağlayacak en kısa yol buydu. Öteki Şeyh Cerrah'ı geçtikten sonra Mandelbaum evinin önündeki kavşaktan geniş bir caddeyle Meya Şarim'e doğru dönüyordu. Nevo'ya göre Arap lejyonu zırhlı araçlarının başlıca yükünü bu noktada toplayacaktı. Dolayısıyla da güçlerini ikiye ayırdı. Tank savar silahlarını Mandelbaum evinin çevresine topladı. Merkezi neredeyse savunmasız bırakıyordu. Mandelbaum kavşağı son kutsal günü acele sinagoga çevirdikleri destek noktasında ve yaylım ateş arasında kutlayan genç Gadna askerleri tarafından tutuluyordu. Komutanları Jacob Ben Ur hepsini ellerindeki Molotov kokteylleriyle ikinci kattaki bütün gediklerin önüne yerleştirdi. Karanlık çöker çökmez Nevo acınacak haldeki güçlerinin en iyilerini, iki savaş arabasını, iki bozukasını ve tek davitkasını çevrede pusuya yatıracaktı. Caddeyi yıkıntılara kapamak ve ilk savaş arabalarına geri çekilme olanağı bırakmamak için iki binayı mayınlattı. Öteki giriş yolunu korumak için elinde topu topu iki makineli kalıyordu. Arap zırhlı araçları bu yolu seçerse makineli başındakiler tek başlarına dayanmak için ellerinden geleni yapacaklardı. Karmi, Charney ve Çek makinelisini sonunda tekrar birleştirilen yedekte tutuyordu. Arap lejyonunun hedefleri anlaşılınca savaşa sokacaktı. Gece yarısına doğru hazırlıkları bitince Joseph Nevo adamlarını karargahının mahzeninde mumların ışığında topladı ve ertesi günkü savaş için hazırladığı planları açıkladı. Yine de onlara kuşkularını açıklamadı. Eğer Arap lejyonu piyadelerini kurduğu savunma düzeninin ortasına saldırtır ya da aynı anda iki yerden saldırıya geçerse onları durduramayacaktı. Son talimatını verirken onu dinleyen Charney genç subayın soğukkanlılığıyla kendine güvenine büyük hayranlık duydu. Yine de hatırladığı kadarıyla gergin bir hava hüküm sürüyordu o gece. Nevo'nun soğukkanlı havasının umutsuzluğun verdiği rahatlık olması gerektiğini düşündü. Arap yüzbaşısı Maitehin havanları Tanyer'in ilk ışıkları görünmeden çok önce düzenli olarak Mea Şarim'i dövmeye başladı. Önceki akşam iki Yahudi savaş arabasının rahatlatıcı görünüşünün ardından evlerine dönen mahalle halkı yeniden dehşete kapıldı. Bazıları günün ışımasını bile beklemeden kaçtı. Birkaç saat uyumaya çalıştığı karargahının mahzeninde Nevo ilk patlamayla uyandı. Arap lejyonun ona tanıdığı dinlenme süresi bitmişti. Mea Şarim'e hakim tepelerde Slade'in yaralanmasından sonra yerine geçen binbaşı Join Bucha'nın yeniden şehre saldırmak üzere bedevilerini hazırlıyordu. Baştaki savaş arabası da Teğmen Muhammed Necip sabırsızlıkla yanıp tutuşmaktaydı. Arap topçusunun atışlarını düzenlemek için acele şehrin merkezinde beklenmekteydi. Şoförü Muhammed Abdullah da onun heyecanını paylaşıyordu. Kudüs'e hiç gelmediği halde yolunu bulacağından emindi. Şeyh Cerrah'ın hemen altındaki keskin dönemeci alır almaz doğru Şam kapısına ve surlara doğru ilerlemesi gerektiğini biliyordu.